Ayrım 54, sayfa 668. 18. 20 Mayıs 1919'da Cenevre'deki Kornevin istasyonunda Doğu Ekspresi'nden indiler. Thomas'ı alırlarsa artık İstanbul'a geri dönmek istemiyorlardı. Bartan, Giren ve arkadaşlarının halkının çıkarları için çalışmak üzere Washington'a gitme tekliflerini kabul etmişti. Nasıl seyahat edecekleri kendilerine bildirilinceye ve gerekli vizeler alınıncaya kadar Bartan, Sabın'ın sınırlarına gelmişti. Veda sahneleri o kadar kalp parçalayıcı olmuştu ki Metrop amca onlarla bir daha asla görüşemeyeceğinden emindi. Bartan'ın seyahati bir başka amaca da hizmet etmeliydi. Diren ve arkadaşları aylardır aradıkları eski Osmanlı hükümetinin resmi belgelerinin şimdi Fransız Evian'daki Gabriel de Rockville'de olduğunu keşfetmişlerdi. Thomas'ı yanlarına aldıktan sonra üç gemiden birinin rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdiği Marsilya Limanı'na gitmeden önce Bartan Evian'a gitmek zorundaydı. Bir koleksiyoncu olan Gabriel de Rockville belgeleri İstanbul'daki Fransız bir gazeteci üzerinden elde etmişti. Ermeni sorununa sempatisi olduğu için onun belgeleri dikkatle koruyacağından emin olduğu kişilere vereceğini açıklamıştı. Maro iniş merdiveninin en üst basamağında hafif bir baş dönmesi hissiyle durdu. Peronda vagon kapısının yakınında duran tren kondüktörü onun inmesine yardım etti. Bartan endişelendi. "Her şey yolunda mı?" diye sordu. Maro başını salladı. Uzun tren yolculuğunun son gecesinde her ikisi de gözünü yummamıştı. Viyana'dan beri mücadele ettikleri heyecan İsviçre sınırına vardıklarında sabırsızlığa dönüşmüş ve Alpler boyunca giderken onlarda artan bir sıkıntı yaratmıştı. Maro 2, Bartan 4 yıldan beri Thomas'la yeniden buluşacakları bu anı beklemişlerdi. Şimdi onlar herhangi bir şanssızlığın onların özlem dolu arzularının yerine gelmesini engelleyebileceğinden korkuyorlardı. Bartan bir hamalla pazarlık ederken Maro peronda bulunan yolculara dağınık bir bakış fırlattı. Sonra yukarıya baktı ve gözü Alpleri aradı. Onun durduğu yerden dağlar görülmüyordu ama onların çok yakında olduğu ve ufka bakışı kestiğini biliyordu. Bu dağlar onunla Osmanlı İmparatorluğu arasında bir bariyer oluşturuyordu. Alpler şimdi tren İstanbul Boğazı'ndan uzaklaştığı oranda onun içinde gelişen güvenlik hissini destekliyordu. Gelecekte artık gizli polisin bir gün Bartan'ı kaçırabileceği düşüncesi ona acı vermeyecekti. Ona kalsa memleketine, babasını ve annesini gömdüğü bu lekeli toprağa artık asla geri dönmezdi. Thomas ve bundan sonra doğuracağı çocuklar için özgür bir yaşam ve içinde haklarının ayaklar altına alınmadığı, korkusuz bir gelecek kurabilecek bir ülke istiyordu. "Gel." Bartan'ın sesini duyunca kendine geldi. Bartan kolunu tuttu ve özenle sordu. "Çok yorgun değil misin?" Olaylardan sinirlerim bozuldu. Kadının yanağını okşadı. "Her şey iyiye gidecek, göreceksin." Kadın onun kendisinden daha az sabırsız olduğunu hissetti. Arkasından bir arabayı çeken hamal ilerledi. Arı kovanı gibi vızıldayan istasyon salonuna vardılar. Bartan, Ermeni komitesi adına onları karşılaması gereken bir çiftle buluşacakları bir gazete büfesinin yanında durdu. Burada ona tarif edilenlere benzer bir çift bulunmuyordu. Hamala, "Dostlarımızı bekliyor," diye açıkladı. "Bavullarımızı burada bırakabilirsiniz." Adam onların söylediklerini yerine getirdi ve yeni müşteriler aradı. Bu gecikme Maro'yu kızdırdı. Bartan ona telgraf bürosunun yakınındaki bir banka oturmasını önerdi. Bunu reddetti ve büfede asılı duran gazetelerin manşetlerine göz atarak zaman geçirdi. Bartan aynı anda girişi ve perona açılan kapıyı gözetliyordu. Salon yavaş yavaş boşaldı. Bartan tam onları otele götürecek bir araba tutmaya karar verdiği anda ilişki kuracağı insanlar geldi. Adam tanımak için işaret yerine geçmek üzere hardal sarısı bir kravat takıyordu. Kareli kostüm giymiş ve bir demet karanfil taşıyordu. 30 yaşlarında köşeli bir yüzü olan Suren Zakarya'nın sakin ama güçlü bir görünümü vardı. Biraz daha genç olan karısı Nazenik, siyah düz saçlarını güzelliğini bozmayan bir şekilde ayırmıştı. Bartan, "Suren Zakarya'n," diye sordu. Suren elini uzattı ve "Geç kaldığımız için özür dileriz," dedi. "Bize ekspres doğru ama geliş saati yanlış söylendi." "Önemli değil. Sizi tanıdığıma çok sevindim Bay Zakaryan." "Ben de Bay Balyan. Makalelerinizi büyük ilgili okuduk," diye ekledi genç kadın. Suren karısını takdim etti ve Bartan aynı şeyi Maro için yaptı. Nazenik karanfil demetini ona verdi ve şunu söyledi. "Siz ve çocuğunuz için çok sevindik." Maro'nun yüzü aydınlandı. "Oğlumu gördünüz mü?" "Biz ev yanındaki önemli dokümanları kocanızın alacağını öğrenince ondan haberimiz oldu. Bay Bakramyan'ın Vetim evini ziyaret etmekten başka bir şey yapmadık." Maro genç kadını sorulara boğdu. "Thomas'la konuştunuz mu? O nasıl? Bizim geleceğimizi biliyor mu?" Nazenik'in gözleri parladı. İyi haber taşıyan biri olmak onun çok hoşuna gitmişti. Cevap vermeden önce Maro sormaya devam etti. "Sağlıklı mı?" O harika bir oğlan. Uzun ve güçlü, neredeyse 1.60 boyunda. O sizdeki atletik yapıya aynen sahip Bay Balyan. Canlı, akıllı, çok güzel gözleri var. Şimdi görmekte olduğun gibi annesinin gözleri. Sağlıklı mı? Diye gene sordu Maro. Arkasında çok kötü bir zamanı bıraktı, asla fark edilmiyor. Müdürün dediğine göre kapalı ve sessiz bir çocuktu. Ama sizin mektubunuzu alınca davranışı değişti. O zamandan beri daha konuşkan ve arkadaşlarıyla severek oynuyor. Vartan da aynen karısı gibi Nazenig'in dudaklarına takılıp kalmıştı. Eğer Süren her iki valizi alıp haydi gidelim demeseydi daha uzun süre oğullarının tarifini dinleyebilirlerdi. Vartan valizlerden birini taşımakta ısrar etti. Bagajları bir taksiye yüklediler. Süren şoföre evin adresini verdi. Rue de la Athénie numara 74. Şimdi sizi bizim eve götürüyoruz. Orada birer yudum içip sakince konuşabiliriz. Maro Vartan'a hayal kırıklığına uğramış bir bakış attı ve cevap verdi. Çok naziksin Süren ama biz hemen yetim evine gitmeyi tercih ederiz. Ama Bay Bakramyan sizi öğle yeminden sonra bekliyor. Mara ve Vartan'ın sabırsızlığını çok iyi anlayabilen Nazenik onları kendi hallerine bırak. Senin Bay Balyan'la dünyanın kaderini elinize alacağınız çok zamanınız olacak. Süren'in ağzının kenarında bir gülümseme izi göründü. Peki sizi yetim evine götürelim, bagajlarınızı dönüşte Belmont Oteli'ne bırakırız. Otel yanımızda köşede. Şoför bey. Lozan Caddesi'ne sürünüz. Thomas, haydi gel. Bizim sana takviye olarak ihtiyacımız var. Yoksa kaybederiz. Thomas, Kirkor'a cevap olarak bugün futbol oynamaya hiç hevesi olmadığını söyledi. Kirkor, bugünün bu arkadaşı için ne kadar önemli bir gün olduğunu bildiği için onu daha fazla zorlamadı. Tekrar oyuna döndü. Tüm arkadaşları gibi o da Thomas'ı kıskanıyordu. Bu yetim evindeki 53 çocuktan hangisi her gece anne ve babasına yeniden kavuşma hayalini kurmuyordu ki? Onların nasıl öldüğünü görenler bile. Thomas, Cenevre çıkışında Lozan Caddesi kenarında olan eski erkek okulunun duvarına yaslanmış, okul havuzunda oynanan futbolu takip ederken uzaktan giriş kapısını gözlüyordu. Annesinden ve babasından mektubu alalı neredeyse 3 hafta olmuştu. Günler onun için o zamandan beri çok uzamıştı. İstanbul'dan ailesinin hareket günü bir telgrafla bildirildikten sonra Thomas sınıfındaki büyük haritada tren yolunu takip etmiş. Bay Bakramyan'ın yardımlarıyla trenin yol üzerindeki yerini raptiyeli işaretlemişti. Raptiyeyi bu sabah Cenevre'yi gösteren bir noktaya sokmuştu. Thomas arkasında düzensiz adımları duyunca geri döndü. Gelen müdür Antronik Bakramyan'dı. Thomas'tan fazla uzun değildi. Kel kafalı, şişman biriydi ve eskiden kalma bir bacak yaralanması nedeniyle topallıyordu. Bakramyan, oğlana cesaret veren bir bakışla baktı. Onlar ancak öğleden sonra gelirler, sabırlı ol. Sabır, Thomas sabırdan başka bir şey yapmamıştı ki. Ayrıca anne ve babasının doğrudan ona gelecekleri hissine sahipti. Bay Bakramyan diye tereddüt ederek başladı Thomas. Evet, Thomas sabahın erken saatlerinden beri hazırladığı cümleleri zaman zaman bu 10 yaşındaki çocuktan beklenmeyecek bir ciddiyetle söyledi. Benim için yaptığınız her şeyden ötürü size teşekkür etmek istiyorum. Size rastlamış olmam benim için bir şanstı. Siz benim ailemi buldunuz, bunu asla unutmayacağım. Müdür duygulanmıştı, omzuna vurdu. Thomas, eğer bana teşekkür etmek istiyorsan, halkı için uğraşan, onların yanında olan, doğru, içinde Tanrı korkusu taşıyan bir adam olursun. Bunu yapacağım. Müdür gitmek için dönünce Thomas çocukçu bir sesle sordu. Babamın beni tekrar tanıyacağına inanıyor musunuz? O seni 4 yıl hiç görmedi değil mi? Sanırım. Antronik Bakramyan ana girişe gitti ve bürosuna geri döndü. Tanrı'ya bu çocuğun mutluluğu için huşu içinde dua etti. Böylesi mucizeler yaratmasını diledi. Ecmi Yadzin'di. Bundan önceki seminerci öğretmen olmak ve evlenmek için papazlıktan vazgeçmişti. Bakramyan'ın tutuklanmasından sonra karısı ve 4 çocuğu 1915 tehcirleri sırasında isyancıların evlerinde çıkardığı bir yangında ölmüşlerdi. Vartan gibi Antrenik hapisten kaçmasını bir Türk arkadaşına borçluydu. O ülkeyi İran üzerinden terk etmişti ve o zamandan beri yaşamakta olduğu İsviçre'ye gelmişti. Çimenlerin üzerinde yüksek sesle kavga eden iki kara tavuğun sesinden ilkilmiş olan Thomas giriş kapısında duran siyah arabayı fark etti. Kalbi durdu. İçinde 4 kişi olan bir taksiydi bu. Bir adam ve bir kadın indiler. Thomas önce annesini tanıdı ve saçlarının kesilmiş olduğunu gördü. Sonra bu gelişmiş şekil, bu yüz, bu babasıydı. Vartan. Thomas bağırmak için ağzını açtı ama sesi çıkmadı. Bu tablonun bir serap gibi kaybolmasından kısa bir an için korktu. Ama Vartan ve Maro okulun girişine gittiler. O topuklarının altındaki kumun hışırtısını duydu. Anne ve babası tarafından kucaklanmak istediği halde Thomas onlara koşacak durumda değildi. Bunun yerine geri çekildi ve onu görmemeleri için okul binasının köşesine saptı. Rıza Bey'den kaçtığı için acaba annesi ona hala kızgın mıydı? Bütün bu yıllardan sonra onu hala seviyor muydu? Thomas babasının sevgisinden bir an bile kuşku duymamıştı. Ama onun karşısında nasıl davranması gerektiğini tam bilmiyordu. Annesinin Rıza Bey'le onu aldattığını bildikten sonra nasıl davranırdı? Hiçbir durumda Thomas annesiyle babası arasında ara bozuculuk yapmak istemiyordu. O halde her sözünü ölçülü seçmek zorundaydı. Ya babası ona sorarsa? Susmalı mıydı? Yalan mı söylemeliydi? Ah, tüm bunları karmaşıktı. Futbol sahasından bağırışmalar yükseldi. Rakip takım bir gol atmıştı. O kararsız duruyordu. Thomas, sana ihtiyacımız var. Takımdan oğlanlar taleplerini koro halinde tekrar ettiler. Anne ve babası ona okulun köşesine rastlarsa onlardan kaçtığını anlayacaklardı. Onu oyunda görmeleri daha iyi olurdu. Thomas sahaya koştu ve kaleci olarak her zamanki yerini aldı. Oyun devam ediyordu. Onun varlığı ile cesaretlenen takım arkadaşları şimdi daha atak oynuyorlardı. Kaleye pek çok şut attılar ama gol olmadı. Oyuna konsantre olan Thomas ara sıra anne ve babasının gelmek zorunda oldukları yola kaçamak bir bakış atıyordu. Nihayet üç kişi göründü. Heyecandan ve biraz da vicdan azabından moro felç olmuş gibi Bakram Yan'la okul binasının yanında duruyordu. Vartan oyun sahasına yalnız gitti. Bir oyuncu Thomas'a bağırdı. Dikkat! Büyük Toros çalım yaparak yaklaştı. Rakip takımının en iyi oyuncusuydu. Şaşırtma hareketlerinde hızlı ve becerikliydi. Haydi Thomas, tut onu. Vartan'ın sesi. Thomas'ın asla unutmadığı bu ses. Babası onu 20 oğlanın içinde hemen tanımıştı. Thomas cereyana kapılmış gibi savunma zincirini yaran rakip oyuncuya koştu. O gol atılmamalıydı. Toros sol köşeyi hedef aldı. Thomas topa aslan gibi atladı ve tuttu. Takımının kutlama bağırışları altında kalktı. Kollarını açan, sevinçle bağıran babasına döndü. Aferin, aferin. Baba. Ona doğru koştu. Babası değişmemişti. Sadece Thomas'a o kadar uzun görünmedi. Thomas'ın gözleri yaşlarla doldu. Babasının yüzünün hatları belirsizleşti. Vartan onu omuzlarından tuttu ve eskiden atının yerine zahmetsizce kaldırırkenki gibi kaldırdı. Onu kendine bastırdı. Sesi çıkmıyordu. Thomas, Thomas, oğlum. Oğlan kollarını babasının boynuna doladı. Tüm vücudu mutluluktan titriyordu. Baba. Senin geri geleceğini biliyordum hep. Yıllarca seni aradım Thomas. Daha başka şeyler söyleyecek durumda olmadıkları için bir süre durdular. Maru biraz uzakta duvara yaslandı çünkü dizleri çözülmüştü. Bakram Yan, Tanrı her şeyi kadirdir dedi alçak sesle. Kadın cevap vermedi. Babası onu tekrar yere bırakınca Thomas cebinden daha bu sabah temizlemiş olduğu gümüş bir kutucuk çıkardı. Mühür. Onu Sivas'ta bir ondan aldım. Bartan kapağını açtı. İsmi Ermenice ve Arapça harflerle iki taraflı kazınmış olan mühre dikkatlice dokundu. Kutuyu kapattı ve Thomas'a geri verdi. Büyük baban onu bana ben koleje giderken hediye etmişti. Bu kadar zaman sen sakladın, o artık sana aittir. Onu bir hatıra olarak sakla. Thomas sevinerek teşekkür ederim baba dedi. Mühri tekrar kısa pantolonunu cebine soktu. Vartan oğlunun büyüdüğünü ve iyi geliştiğini şaşırarak tespit etti. Başlayan ergenlik döneminin ilk işaretleri çocuksu yüz hatlarına yansımıştı. Thomas annesine baktı ve yüzünde kısa bir an için tanımlanması imkansız bir ifade belirdi. Sevinç ve korku karışımı bir şey. Oğlunun kendini nasıl hissettiğini tahmin eden Vartan ona Maro'nun Antep'teki yaşamından haberdar olduğunu göstermeyi önemli saydı. O zaman her şey açık olurdu. Thomas da eğildi ve güven verdi. Rıza Bey, Nurhan'ı serbest bırakmadı. Şimdi sen anneni iki kişilik sevmelisin. Ona kalan tek çocuk sensin. Thomas bu sözleri bir ölçüde şaşırmıştı ama rahatladı. Babasına baktı. Üvey kardeşi Nurhan'ın varlığının sırrı ona artık yük olamazdı. Babasının Rıza'dan bir çocuğu olan annesine darılmadığını gördü. Oğlan anne ve babasının kavga edebileceklerinden, birbirlerini sevmeye son vereceklerinden öyle korkmuştu ki minnet yüklü bir tavırla ayak parmakları ucuna dikildi ve babasının yanağına bir öpücük kondurdu. Sonra döndü ve hala müdürün yanında duran Mara'ya koştu. Bütün gücüyle anne diye bağırdı. Thomas, Thomas. Kadın hızlı adımlarla ona gitti ve kollarını aldı. Oğlan annesinin beline sarıldı ve başını göğsüne koydu. Anne, senden bir daha asla ayrılmayacağım diye fısıldadı. Sesi ağlamaklı çıktı. Canım, nihayet. Maro'nun sessiz gözyaşları yanağına düşüyordu. Oğlunu kendinden biraz itti ve başına, yüzüne ve omuzlarına sanki hayal görmediğinden ve onun gerçekten yanında olduğundan emin olmak istermiş gibi dokundu. Ardından öpücüklere boğdu. Seni tekrar bana geri vermesi için Tanrı'ya o kadar çok yalvardım ki. Ben de dua ettim anne. Ben büyük anne Aznip ve Armen amcaya da dua ettim. Onlar Tanrı'nın yanında seni duydular ve iyiliğin için söz verdiler. Arka planda sessiz duran Antranik Bakramyan Maro'nun sözlerini başını sallayarak onaylamaktan kendini alamadı. Onun için bu ailenin hikayesi acıklı ayrılıklardan sonra yeniden kavuşan birçok diğer aileninki gibi Tanrı'nın şefkatine anlamlı bir kanıttı. Maro, Thomas'ın saklamış olduğu Armin'in denizci şapkasını çantasından çıkardı. Şaşıran oğlan gözlerini açtı ve kaptan şapkasına saldırdı. Şapkam, şapkam, onu giydi. Anne bak, oluyor, bana uyuyor. Gerçekte şapka hala çok büyüktü ama Maro içindeki deriden şeritleri kağıtla doldurmuştu. Oraya gelmiş olan Vartan karısını ve oğlunu sevgiyle kucakladı. Armin'in şapkasının görüntüsü onda acılar uyandırmıştı. Hemen orada kendini Sivas hapishanesine, dar ağacında ölmüş olanların isimlerini duvarına kazıdığı yere geri dönmüş hissetti. Sonra Kapadokya'daki yeraltı kilisesinde küçük Anuş'un ismini kaya duvarına kazırken gördü kendini. Günün birinde tüm bunları anlatmak zorundaydı. Günün birinde isimleri küçük harflerle ebedileşmiş bu insanların anısına kelimelerden bir anıt oluşturmalıydı. Ama önce hayatta kalanların geleceğini garanti etmek, halkının güçlü bir Ermeni Cumhuriyeti inşasını desteklemek gerekiyordu. Thomas, ne düşünüyorsun baba diye sordu. Vartan kendini toparladı. Diğer üçünün onun dalgın tavrına şaşırdıklarını fark etti. Ah! Geçmişi ve Amerika yolculuğunu. Bir yolcu gemisiyle gideceğimiz doğru mu baba? Kaptan şapkamı o zaman giyebilecek miyim? Vartan elbette diye cevap verdi. Oğlunun ensesini okşadı. Maro'nun bakışı kocasından oğluna geziniyordu. Sınırsız bir sevinç onun konuşma ihtiyacını yok ediyordu. Mutlu gülümsedi. Antranik Bakramyan, mutluluğunuz beni çok sevindirdi dedi. Duygulanmıştı. Karısının yerine Vartan cevap verdi. Bunu biz her şeyden önce size borçluyuz Bay Antranik. Ölen karısını ve çocuklarını düşünen Bakramyan konuyu değiştirmeyi tercih etti. Suren bana Gabriel de Rockville'in size vereceği belgelerden söz etti. Bununla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben bu belgeleri Amerikan hükümeti karşısında ve daha sonra da barış görüşmelerinde faydası olacağını umduğumuz bir rapor yayınlamak için Washington'a götüreceğim. Eğer bu belgeler arasında sözü edilen kağıtlar gerçekten varsa bunlar tehcirler sırasındaki katliamların önceden planlanmış soğukkanlı bir yok etme politikasının sonucu olduğunu ispatlayan kanıtlardır. Vartan'ın güzel konuşmasından derinden etkilenen Thomas'ın göğsü kabardı. O da iyi konuştuğu halde babası müdürden aşağı kalmıyordu. Başarılı olmanızı dilerim diye içini çekti Antranik. Alçak gönüllü Vartan rolünü azalttı. Bildiğiniz gibi bu hedefe angaje olan bir ben değilim. Birçok vatandaşımız başına ne geleceğini hesaplamadan kendini feda ediyor. Ayrıca sizin Rockville'i tanıdığınızı duydum. Nasıl bir adamdır? Çok hoşgörülüdür. Bizim hem buradaki hem yurt dışındaki yetim evlerimiz onun cömertliği sayesinde önem kazanıyor. Bizim davamıza sempati duyuyor. Sizin ilgilendiğiniz belgeleri sadece yok olmasınlar diye ayrıca bana söylendiğine göre büyük paralar ödeyerek satın aldı. Onları size bırakması onun açısından büyük bir manevi fedakarlık anlamına geliyor. Bilmek zorundasınız. Rockville eski ve nadide yazı parçalarının ateşli bir koleksiyoncusudur. Vartan, bu insanı tanıyacağımı hiç ummuyordum dedi. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ayrıca o sizin yazılarınızı okudu ve üslubunuzu çok beğeniyor. Size dosyayı kabul etmek kalıyor ve o sizi sabırsızlıkla bekliyor. Thomas babasının elini tuttu. Ben hep senin yanında kalmak istiyorum baba. Vartan oğluna orada uzun süre kalmayacağını açıklamak için kelimeleri ararken Bakramyan ekledi. Karınızı ve Thomas'ı yanınıza almalısınız. Gabriel de Rockville'in Evian Le Bain'deki villası tam bir müzedir. Bahçe Cenevre Gölü'ne uzanan bir dil üzerindedir. Orada manzara bakirdir. Endişesi uçan Thomas açıkladı. Şimdi arkadaşlarımla vedalaşacağım. Müdür, onlara şimdi veda edebilirsin diye cevap verdi. Ama bizi böyle kolay terk edemezsin. Yarın senin için bir veda partisi veriyoruz. Maro ve Bartan'a döndü. Thomas'la birlikte öğle yemeğine gelmek ister misiniz? Benim tüm genç gözdelerim için bu büyük bir sevinç olurdu. Ayrıca bu onlara cesaret verebilirdi. Ben çocuklara çok düşkün olsam bile onların anne babalarını tekrar bulacağına veya en azından bir aile tarafından evlat alınacaklarına çok umut bağlıyorum. Maro sorarak Bartan'a baktı ve cevap verdi. Bu bizim için bir şereftir Bay Bagramyan. Thomas, oyunun yeni bittiği futbol sahasına koşmadan önce size arkadaşlarımı tanıştıracağım dedi. Bu akşam Vartan, karısı ve oğlu Belmont Oteli'nin yemek salonunda yediler. Thomas anne ve babasının onun karşısına yan yana oturmalarında ısrar etti. Böylece o tek bakışla ikisini birden görebilirdi. Buluşmalarının ilk anlarında vahşileşmiş olan duyguları silinmişti. Bunu izleyen saatlerde şehri gezerken tadını çıkardı. Şimdi üçünde dışarıdan yorgunluk gibi görülen bir iç huzuru vardı. Uzun zamandan beri bekledikleri anın şimdi nihayet geldiğine inanmışlardı. Thomas bıçağı ve çatalı içinde balık kılçıkları kalan tabağın üzerine bıraktı ve sanki başka bir insanın yaşadıklarıymışçasına hikayesini sakin, neredeyse hissiz bir sesle anlatmaya başladı. Rıza Bey'in arazilerinin güneydoğusundaki çöle benzeyen dağlarda gece yolunu kaybetmiş, ertesi sabah yolu yeniden bulmaya çalışmıştı. Atını uzaktan şaşkınlıkla gördüğü bir deve kervanına sürmüştü. Bu insanlar ne Türkçe ne de Ermenice konuşuyorlarmış. Thomas onlardan kendisini Antep'e geri götürmelerini istediği halde bunu yapmamışlar. Direnmesine rağmen bir adam onu devesinin arkasına almış. Uzun süre yol gitmişler. Bu arada Thomas diğer hizmetkarlarla birlikte çadır kurmak, hayvanlara bakmak ve adamlara hizmet etmek zorundaymış. Nihayet Thomas'ın polise gitmek için kaçtığı Bağdat'a ulaşmışlar. Ama o söylediklerinden tek bir kelime anlamayan İngiliz askerlerine gelmiş. Bölük bölçük Fransızcasıyla anlaşmayı deneyince bir tercüman getirten subayın dikkatini çekmiş. Kumandan McNaugh, bana cephe hattının ötesinde olduğu için Antep'e geri dönemeyeceğimi söyledi. İyi bir adamdı. Yanağına kadar uzanmış kalın kırmızı bıyıkları vardı ve kareli bir etek giyiyordu. Görev yerinin üzerinde bir oda verdi bana. Ona teşekkür etmek için ayakkabılarını temizledim, üniformalarını fırçaladım. Mara ve Vartan nefeslerini tutmuş oğullarını dinliyorlardı. Thomas tüm duygusal ayrıntıları bir kenara bıraktığı, doğal ses tonuyla anlattığı halde tüm bu olup bitenin onu ne kadar üzdüğü zaman zaman fark ediliyordu. Kendini çabuk toparladı ve apaçık bir gururlanmayla devam etti. Sonuçta o bütün bunları 8 yaşından bile daha büyük değilken yaşamıştı. Birkaç hafta sonra kumandan McNaugh, Thomas'ı arkadaşı olan ve 2 ay sonra memleketine döneceğini bildiği bir İsviçreli misyoner çifte teslim etmişti. Böylelikle Thomas, papaz Wartburg ve karısıyla Zürih'e gelmiş. Onlar asla gülmeyen, katı ama dürüst insanlarmış. Her gün saatlerce dua ederdik. Hiçbir kelimesini anlamadığım dualar. Fakat bayan Wartburg lezzetli pasta yapardı. Antranik Bakramyan, Thomas'ı Wartburglardayken tanıdı. Oğlan için eğer yaşıtlarıyla birlikte büyür, kendi dilinde ve dininde eğitilirse daha iyi olacağını papazı inandırmakta güçlük çekmedi. Bay Bakramyan Rıza Bey'e yazdı ama asla bir cevap alamadı. Ancak yetim evimdeki yemekler papazın yanındaki kadar iyi değildi. Thomas kurnazca gülümsedi. Artık bu maceralar o şimdi anne babasına kavuştuğu için çok uzakta görünüyordu ve hemen hemen önemsizdi. Oysa burada pek çok gece ümitsizlikten ağlamıştı. Garson kuzu pirzolayı servis ederken sustular. Sonra Maro köşeli konuştu. Yolunda bu kadar çok yardımsever insana rastlamış olman senin için bir şans. Biz de bu dostluğu başkaları için göstermeliyiz. Vartan bu çok doğru diyerek onayladı ama Thomas'ın çok cesur olduğu da teslim edilmeli. Oğluna döndü. Sen Balyan adını yücelttin oğlum. Thomas'ın yanaklarına hafif bir kırmızılık geldi. Başka hiçbir söz onu bu kadar sevindirmezdi. Ya sen baba, sen Sivas hapishanesinden nasıl kaçtın? Sonra ne yaptın? Vartan annesinin hikayesini zaten bilen Thomas'ın babasının hikayesini de öğrenmek istediğini anladı. Aksi takdirde ailenin anılarında bir boşluk olurdu. Onun görüşüne göre bu trajik anıları bastırmak bir hata olurdu. Aksine bunlar asla unutulmamalıydı. Vartan bir yudum şarap içti ve samimi bir dostu gibi oğluna dönerek hikayesine başladı. Senin 6. doğum günündeki akşam yemeğinden birkaç saat sonra tutuklandım. Aznif Hanım, Armen ve Araksi ile birlikte şehirden kaçmak için tüm hazırlıkları yapmıştık. Maro onu dikkatle dinliyordu. Çünkü şoke eden ayrılıklarından sonra Vartan'ın nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyordu. Vartan macerasını anlatırken Maro onun ve kendisinin anılarını içinde birleştirmek için vaktiyle yapmış olduğu şeyi hatırlamaya çalıştı. Eski Marsilya limanında canlı bir trafik vardı. Balıkçı kayıkları tuttukları balıkları pazara götürmek için yanaşıyorlar. Alıcı balık tacirleri tarafından çok yüksek sesle selamlanıyorlardı. Seyircilerin gözü önünde şiddetli bir pazarlık başlatıyorlardı. Bulutsuz gökyüzünde güneş doğuyordu. Thomas önden, başında kaptan şapkası yürüyor, anne ve babası arkasından kol kola geliyordu. Thomas, Vartan'ın ona gemi seyahatine önce hediye etmiş olduğu dürbünden üzerinde bir hapishane yükselen If Adası'nın kayalarını gözlüyordu. Orada diye bağırdı ve limanın diğer ucundaki bir gemiyi gösterdi. Bu Amerika'ya giden gemi mi baba? Bana dürbününü ver. Vartan geminin beyaz baş kısmına daha dikkatli baktı. Etua du Pelopont. Evet bu o. Hadi çabuk gelin. Maro oğlunun sabırsızlığına gülümsemek zorunda kaldı. Her zaman sabır dedi. Gemiye en erken binmeye daha 2 saat var. Ayaklıklı, ağır bir cihazı sırtında taşıyan küçük bir adam olan bir fotoğrafçı geldi ve şapkasını çıkardı. Affedersiniz bayanlar baylar. Sizin seyahat edeceğinizi duydum. Bir anı fotoğrafına ne dersiniz? Bartan tereddüt etti. Ama bu bizim vaktimize yetişmeyecek. Dükkanım küçük sokaktaki köşede, hemen lokalin arkasında dedi adam ve bir kahvenin vitrinini gösterdi. 1 saat içinde fotoğrafları alırsınız. Bartan bununla Maro'yu sevindirebileceğini fark edince kabul etti. Önce ikinizden bir resim alalım diye önerdi kadın. Böylece ben her iki erkeğime birden hayran olabilirim. Fotoğrafçı onları rıhtımının kenarındaki direklerden bir duvarın önünde poz verdirdi. Bartan, Gabriel de Rockville'den teslim aldığı değerli dosyaların bulunduğu bir çanta taşıyordu. Boş elini dürbünü yukarı kaldıran oğlunun omzuna koydu. Bartan, hepsi arkamızda duruyor diye fısıldadı. Thomas, neden bahsettiğini görmek için döndü. Ne? Orada kimse yok. Atalarımız, babam, büyük babam, kendi kültürünü taşıyan sana miras. Sen birçok neslin son halkası oluyorsun. Bu kültürü tanımalı ve onun canlı kalması ve böylece senden sonrakilere geçip yaşaması için onu zenginleştirmelisin. Thomas doğru anlayıp anlamadığından emin değildi ve bir şey daha sormak istiyordu ama fotoğrafçı sabırsızdı. Lütfen artık konuşmayalım, hareket etmeyelim. Bir poz çekti, sonra Maro oğluna ve kocasına katıldı. Bartan çantasını yere koydu, Maro ve Thomas'ı kollarına aldı. Fotoğrafçı cihazının arkasında heyecanla bağırıyordu. Ah bu güzel, böyle temiz bir aile görmek. Siz mutlaka savaşın sıkıntılarını hiç tanımadınız. Maro ve Bartan gülmemek için kendilerini tutmak zorunda kaldılar. Artık hareket etmeyin, dikkat bu kadar. Küçük adam Thomas'ın meraklı bakışları altında aceleyle eşyalarını topladı, yanında duran oğlana kartını verdi. Anneni babana söyle, 1 saat içinde uğrasınlar. Bartan dönmüş, kayıkların üzerinde uçuşan martılara dalgın dalgın bakıyordu. Doğuya baktı ve Akdeniz'in diğer ucunda İstanbul'un, arkasında Anadolu'nun ve daha uzakta Ağrı Dağı eteklerinde Ermenistan'ın bulunduğunu düşündü. Bartan'ın ne düşündüğünü tahmin eden Maro onun omzuna yaslandı ve aynı yöne baktı. Orada arkada bir daha asla hiç göremeyeceği bir çocuk bırakmıştı. Eli kocasının kolunda katılaştı. Onları düşüncelerinden Thomas kopardı. Batı istikametindeki ufku gösterdi ve kendinden emin açıkladı. Yanılıyorsunuz, Amerika orada. Son söz. Bartan Balyan ve ailesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahatinden sonraki aylarda İstanbul'daki bir mahkeme savaş suçu işleyen ve özellikle Ermeni azınlığı yok etmeye çalışmış olan Osmanlı İmparatorluğu hükümetinin eski üyelerini ölüme mahkum etti. Onlardan çoğu zaten yurt dışına kaçmıştı. Talat Paşa ve birkaç yardımcısı gibi birçok bakan ileriki yıllarda Avrupa'da ölülerini intikamını almak isteyen Ermeniler tarafından öldürüldüler. Müttefikler Yüksek Konseyi 1920 ilkbaharında Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'a Ermenistan'ın toprak sınırlarını tespit etme görevini verdi. Ama hiçbir ülke bu yeni devletin güvenliğini askeri olarak savunmaya hazır değildi. Hatta Amerikan Kongresi başkanın Ermenistan'ı manda bölgesi olarak açıklayan bir önergesini reddetti. Wilson buna rağmen eski Ermenistan'ın Rusya bölümüyle Türkiye'nin çoğu Ermeni illerinde kapsaması gereken bir Ermenistan sınırlarını tespit etmeye çalıştı. Fakat aynı yılın Ağustos ayında Sevr'de imzalanan barış anlaşması şartlarına asla uyulmayacaktı. Bu zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nda 2 hükümet vardı. Biri galip güçlerle birlikte davranan İstanbul'daki, diğeri Osmanlı topraklarından her türlü ayrılmayı reddeden Ankara'daki Mustafa Kemal hükümeti. Eylül 1920'de Lenin'in Kızıl Ordu birlikleri Ermenistan'a saldırdı. Kafkasya'da kanlı çatışmalar artarken halkının birliğini temsil eden bir Ermenistan'ın yardımına gelme çağrıları etkisiz kaldı. Bir savaşı arkalarında henüz bırakmış olan ülkeler yeni bir çatışmaya gitmekten kaçınıyorlardı. Bunu takip eden Aralık ayında Ermenistan Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'ne katıldı. İnsanlık tarihi boyunca Ermenilerin oturduğu bütün bölgeleri kapsayan büyük bir vatan rüyası buna rağmen çökmemeli. Ermenistan'ın çocukları tarafından daha uzun süre yaşatılmalıydı. Hayal kırıklığına uğramış çok sayıda vatandaşı gibi Bartan Balyan da sonsuza kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmeye karar verdi. Onu kuzeni Barkev ile bir ihracat işi kuran kardeşi izledi. Malı mülkü ellerinden alınmış diğer Ermeniler gibi Balyanlar da Afyonkarahisar ve Sivas'ta el konulan mülkleri için bir tazminat alamadılar. Bartan sadece babasının sevgisinden dolayı edinmiş olduğu eczacılık mesleğinden vazgeçti. Zaman içinde etkili hale gelen Ermenice çıkardığı bir gazete kurdu. Vatandaşlarından 100 binlercesi yeryüzüne dağılmışlardı. Bunların ülke sınırları ve okyanus ötesi birbirleriyle ilişki içinde kalmaları önemliydi. Gazeteyi yöneten Maro 3 kız daha dünyaya getirdi. Azniv, Araksi ve Nayiri. Ve bir de büyük babasının annesi tarafından Agop adını alan biri olan. İnsanların acılarını dindirmeyi arzu eden Thomas tıp eğitimi aldı. Daha Diran, Aram'la birlikte göç etmeden önce Mesopyan öldü. Diran'ın ağabeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde önceden yaşadığı için genç olanı annesinden kendini sorumlu hissetti. Babasının matbaasını devraldı. 1923 yılından sonra Mustafa Kemal tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle birlikte Diran'ın artık eski politik hasımlarından korkacak bir şeyi kalmadı. Yıkıcı faaliyetlerinden vazgeçti ve İstanbul Büyük Ermeni Cemaatinin saygıdeğer bir üyesi oldu. Rıza Bey valilik görevini elinde tutmayı Fransızların İngilizleri çıkarıp bölgenin kontrolünü ellerine aldıkları zamanda bile büyük bir ustalıkla başardı. Ve o Kemalistleri önceden gizlice desteklediği için Cumhuriyet'in ilanından endişe duyması gerekmiyordu. Görevinden arazilerini yönetmek ve huzur içinde yaşamak için vazgeçti. Babası ve Safiye tarafından üzerine titrenen Nurhan annesiyle ilgili tüm anılarını kaybetti. Bu konudaki tüm soruları cevapsız kaldı ve doğumu çevresinde bir sır olduğu hissiyle yetişti. Ancak sünnet gününde susmaya söz verdikten sonra Safiye ona annesinin kim olduğunu anlattı. Büyük hanım ölünce Rıza Bey'in ilk karısı foto albümlerini miras aldı. Nurhan'a Maro'nun konağa geldiği gün çekilmiş olan bir grup resmini gösterdi ve o böylece nihayet ona bu hayata armağan etmiş olan kadının yüzünü görebildi. Kitabın sonu 14 Aralık 2010 sayfa 683. Güneş O Yaz Hiç Doğmadı adlı romanın devamı olan Kader Ağlarını Örerken olayın 40 yıl sonrasını anlatmaktadır.